eğri olan doğrultulamaz, eksik olan sayılamaz. Vaiz 1. bölüm 15. ayet. Evet değerli dinleyicilerimiz, Süleyman'ın Vaiz kitabından yaptığımız yorumu sürdürüyoruz. 1. bölüm 15. ayetteyiz. Bu ayette Süleyman peygamber eğri olan doğrultulamaz, eksik olan sayılamaz diyor. Doğal ve günahlılığı nedeniyle Tanrı'dan uzak kalmış kayıp insanı alıp da eğitim yoluyla onun sorunlarına çözüm bulunacağını varsayamayız. Bu olamaz. Felsefe ve psikoloji insan doğasını değiştirmez. Eğri büyümüş bir ağaç düzeltilmez değil mi? Ağaç yaş iken eğilir diyoruz ya. Sen ve ben de değerli dostum eski doğaya ait bir yaşama başladık. Onu eğitebiliriz, birçok şeylerle geliştirebiliriz ama Rab İsa Mesih'in dediği gibi bedenden doğan bedendir ve her zaman beden olarak kalacaktır. Bu yeni doğaya kavuşmamız için bir ihtiyaçtır. Ruhtan doğan ruhtur dedi yine İsa Mesih. Uzun zaman süreci boyunca eğitimin, bilginin tüm yaşam sorunlarını çözeceğini düşündük. Hatta 19. yüzyılda insanlık eğitim ve bilgide gelişirse dünyada barış ve düzen olacak denmişti. Ama nerede? Yüksek eğitim ve tüm eğitim yöntemleri düşünceli insanların incelemesi altındadır. Eğitimcilerden oluşan bir komite yaptığı araştırmalar sonucunda günümüzün ilginç bir açıklamasını yapıyor. Diyorlar ki okullarımızda asilik ve ahlak dışı davranışlar çoğalıyor. Çünkü bugünün genç insanı politik konulara ve dünyada olup bitenlere daha çok ilgi gösteriyor. Ben bu insanlarla aynı düşüncedeyim. Bu gençlik çevrede olup biten her tür kötülükle ve çirkinlikle daha yakından haşır neşir olmuştur. Medya dünyanın en uzak köşelerine dek uzanarak haberleri bir araya topluyor ve ekranlara ya da radyo mikrofonları önüne taşıyor bir çırpıda. Bu bizi dünyada yer değiştiren olaylar konusunda daha tez aydınlatıyor. Eskiden seçimlerin sonuçları ancak bir iki haftada belli olabiliyordu. Bugünlerde seçimler olmadan önce sana kimin seçileceğini bile söylüyorlar. Genç neslin günümüzde daha bilgili olduğuyla hemfikirim. Ama okullarda yaşanan uygulamaları ne yazık ki kabul edemeyeceğim. İyiye kötü, kötüye de iyi denilen bir çağda yaşamaktayız. Ahlak kuralları kalmadı sanki. Yalnız eğitimli biri çıkıp okulların fenaya giden durumunun bir ilerleme olduğunu savlayabilir. Eğer masal dinlemeye alışmışsan bu öyküye de inanabilirsin. Ama biz gerçekçilikten yana olmalıyız. Eğitim yaşam sorunlarına çözüm getirmiyor. Psikoloji insan sorunlarına bir yanıt veremiyor. Günümüzde birçok akıllı genç kadın ve erkek oraya atılmış, küçük bir psikolojik yöntemlerle tüm sorunları açıklayarak çözüm bulduklarını iddia ediyor. Acı hapları tatlı şekerle kaplayıp kolayca yutturdukları gibi bir kutsal kitapçıkla kaplanmış bu kişiler sorunlara ruhsal çözüm sunmaktalar. Sevgili dostum, kutsal kitap Tanrı sözü inanlının yaşamına ilişkin tüm sorunlara yanıt verir. Ama orada kolay tarafından çözümler yoktur. Kutsal kitabı çalışmak ve kavramak zaman harcanmasını, çaba ve akılda ter dökmeyi gerektirir. Bunun inanlılar için ne kadar gerekli olduğunu bir bilseniz. Süleyman peygamber bilgelik ve felsefe yoluyla yaşam sorunlarına yanıt bulamayacağını ve bulunamayacağını keşfetti. Kendi kendime işte bilgeliğimi benden önce Yeruşalim'de krallık yapan herkesten çok arttırdım dedim. Alabildiğine bilgi ve bilgelik edindim. 16. ayet. İnanıyorum ki Süleyman peygamber diğer insanlardan daha bilgeli olduğu için bir miktar gurur ve kibir taşıdı yüreğinde. Kişi kendisini balon gibi şişirebilir, çevresinde bulunan insanlardan daha akıllı ya da daha eğitimli, daha yetenekli görüyorsa o bir gün patlayıverecektir diyor Pavlus. Anımsayın, eğitim deneyimlere dayanmaktadır. Ama biliyoruz ki deneyimlere o kadar da güvenilmez. Tecrübe Tanrı sözüyle tartılmalıdır. Ne yazık ki birçokları Tanrı sözünü kendi deneyimleriyle tartmaktadır. sevgili dostum. Senin tecrübelerin kutsal kitapla çelişiyor. Çünkü onlar Tanrı sözünün değil, senin deneyimlerindir. Bu yüzden yanlıştır. Kendimi bilgi ve bilgeliği, deliliği ve akılsızlığı anlamaya adadım. Gördüm ki bu da yalnızca rüzgarı kovalamaya kalkışmakmış. 17. ayet. Deliliği ve akılsızlığı öğrenmek sözü ilginçtir. Çünkü hikmet ve akılsızın oyunları birbirinden çok aralıklı değil. Dünya tarihinde birçok akıllı adamlar aptalları oynadılar. Süleyman bunların önemli örneklerinden birisidir. Tarihte Osmanlı paşalarından bazılarının deli lakabıyla tanınması acaba nereden geliyor? Kurnaz kişilerdi bunlar gerçekte. Yetiştirdiğimiz yeni nesil akıllıca düşünebilen bir nesildir ama buna rağmen bizi kuşatan sorunlara bir çözüm bulunmuş değil. Nerede kaldı dünya sorunlarına bir çözüm sağlamak? Süleyman yüreğini bilgeliği, deliliği ve akılsızlığı öğrenmeye verdi. Her ikisini de yaptı. Gördüm ki diyor, bu da yalnızca rüzgarı kovalamaya kalkışmakmış. Çünkü çok bilgelik çok keder doğurur, bilgi arttıkça acı da artar. Vaiz 1, ayet 18. Sevinç ve doyum, büyüyen bilgi içerisinden elde ettiği payla büyüyemez. Birisi, vurdum duymazlık sevinçse, ahmak adam hikmetli demektir demiş. Bu sözde bir gerçek pay vardır. Çok bilgi olan yerde çok keder vardır. Ne kadar çok biliyorsak değerli dostum, o kadar da çok sorunlarımız çoğalıyor. Yaşam usandırıcı oluyor gitgide. Çok çalkantılar ortalıkta ve bilimin getirdiği tüm buluşlar yaşamı çekilmez kılıyor adeta. Bir inanlı arkadaşım bana, eğer yaşamı kontrol altında tutan bilgisayarlardan kaçıp uzaklaşmazsam çıldıracağım dedi. Süleyman Peygamber, çok hikmette keder var derken neyi söylüyordu acaba? Oysa makine çağında yaşamıyordu. Endüstri devrimini görmedi ama ne konuştuğunu biliyordu. Çok bilgelik çok keder doğurur. Bilgi arttıkça acı da artar. Şimdi Vaiz kitabının ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde Süleyman Peygamber yaşamı doyuma ulaştıracak diğer dersleri öğrenme girişimindedir. Bu rahatını arayan çağdaş insanın izlediği yoldur. Vaiz 2. bölüm 1. ayette şöyle diyor. Kendi kendime gel, zevki tat, iyi mi değil mi gör dedim. Ama gördüm ki o da boş. Süleyman Peygamber herhalde sefa sürmenin tüm yollarını araştırdı. Ortalıkta bir sürü seks düşkünü insan dolaşmaktadır. Bunu gösteren neyimiz var? Ahlak polisimiz, yasalarımız var ve bir sürü cinsel hastalıklar. Bugün Batı dünyasında kiliselere de sokuldu bu. Sanırım kilise vaizleri çoğu seks konusunda vaazlar verdi. Hatta bazılarının bir seri vaazları var bu konuda. Birçokları kilise çocuklarımıza seks dersi vermeli diye istekte bulunuyor. Sanırım bu acıklı bir hatadır. Bu neslin kulaklarında çınlıyor seks sözü. Tek istedikleri, istekleri daha çoğu. Süleyman seks alanında çok deneyimliydi. Sayıları bine varan karıları ve cariyeleri vardı. Çevresinde bin kadın bulunan adam bir tür uzmandır değil mi? Süleyman bu yolla doyuma ulaşmayı denedi. İçkiye ve eğlenceye daldı. Tüm keyif sınırlarını aştı. Ben yüreğimde dedim, haydi gel sevinçle seni deneyeyim, iyiliği de gör. Ama vardığı sonuç dikkate değer. Ne diyor? İşte o da boş. İkinci ayet, gülmeye delilik, zevke ne işe yarar dedim. Sanırım Süleyman'ın bir komedyeni ve soytarısı vardı. Kendisini eğlendiren ve en son çıkan şakaları kendisine bildiren belki de bunlardan bazıları şüpheliydi. Bunlar zamanı tümden boşa harcamaktır dedi. İnsanların göklerin altında geçirdiği birkaç günlük ömürleri boyunca yapacakları iyi bir şey olup olmadığını görünceye dek bilgeliğimin önderliğinde bedenimi şarapla nasıl canlandırayım, akılsızlığı nasıl ele alayım diye düşündüm, durdum. Vaiz 2, ayet 3. gökler altında. Anımsayın, Süleyman peygamber Tanrı'dan ayrı deneyim elde etmeye çabalayan birisiydi. Büyük işlere girdim diyor 4. ayette. Kendime evler inşa ettim, bağlar diktim. Bunlar Süleyman'ın hobileriydi. Hatta bugün bile Yeruşalim'de ve diğer bazı yörelerde Süleyman'ın ahırlarının kalıntılarını görmek olasıdır. Megiddo kentinde turist rehberiniz size atların nerede yem yediklerini bile gösterecektir. Süleyman'ın ülkenin her yakasında ahırları vardı. Musa'nın yasası krala atlar çoğaltmasını kesinlikle yasak kıldığı halde. 5 ve 6. ayetlerde bahçeler, parklar yaptım diyor. Oralara türlü türlü meyve ağaçları diktim. Dal budak salan orman ağaçlarını sulamak için havuzcular yaptım. Süleyman sulama sistemi kurmuştu. Kadın erkek köleler satın aldım. Evimde doğan kölelerim de vardı. Ayrıca benden önce Yeruşalim'de yaşayan herkesten çok sığıra, davara sahip oldum. 7. ayet. Sığırlarının yetiştirdiği çiftlikleri vardı. Belki bunları nasıl yapabildi diye merak ediyorsun. Süleyman altın yığmıştı. Çok para sarf etti ve yaşamın tüm konforlarını bina ettirdi. Şimdi biliniyor ki Hermon Dağı'ndan kar getirildi Süleyman yazın soğuk içecek içebilsin diye. Süleyman sefa sürebilmek için ne gerekiyorsa yaptı. Çağımızın modern insanının Süleyman'ın elde ettiklerine sahip olabileceğinden şüphe duyarım. Altın, gümüş biriktirdim diyor 8. ayette. Kralların, illerin hazinelerini topladım. Kadın erkek şarkıcılar ve erkeklerin özlemi olan bir harem edindim. En büyük gece kulüplerini ayağı dibine kurmuştu Süleyman. Her tür müzik emrindeydi. Klasiğinden en hızlısına dek, ama bunlar onun yüreğini doyurmadı. Böylece diyor 9 ve 10. ayetlerde büyük üne kavuştum. Benden önce Yeruşalim'de yaşayanların hepsini aştım. Bilgeliğimden de bir şey yitirmedim. Gözümün dilediği hiçbir şeyi kendimden esirgemedim. Gönlümü hiçbir zevkten alıkoymadım. Yaptığım her işten zevk aldı gönlüm. Bütün emeğimin ödülü bu oldu. Konferanslara katılmak epey zamanımızı alır. Böyle toplantıların ardından akşamları biraz yalnız kalmak ihtiyacı duyarız ve dükkanların bulunduğu caddelerde yürürüz. Bir keresinde karıma gördüğün her şeyi satın alabilmeyi arzu eder miydin diye sordum. Bunun gerçekleşebileceğine inanasım gelmiyor diye bir yanıt verdi bana. Süleyman bunu yapmaya kudretliydi. Küçük yüreğinin dilediği her şeyi satın aldı. Dünyada sahip olamayacağı nesne yoktu. Belki onun durumundaki herkesin mutlu olacağını düşünürsünüz. Bilmiyorum neden ama değiller. Refah düzeyinin çok yüksek olduğu ülkelerde intihar olayları en yüksek düzeye çıkmıştır. Bu ülkelerde yaşayan kimsesiz, evsiz, barksız, sefil kişilerin intihara kalkıştığını sananlar olabilir. Gerçekte bu kişiler değil, yüksek intihar oranını artıranlar. Zengin, ünlü, halkın her şeye sahip olduklarını sandıkları film, televizyon, sahne sanatçılarıdır. Bunlardır intihara teşebbüs edenlerin için. Süleyman'ın ulaştığı sonuca vardılar değerli dostum. Her şeyi denediler, sefa yolunda ve neticeye ulaştılar. Yaptığım bütün işlere, çektiğim bütün emeklere bakınca diyor Süleyman peygamber. Gördüm ki hepsi boş, rüzgarı kovalamaya kalkışmakmış. Güneşin altında hiçbir kazanç yokmuş. 11. ayet. Bu kimseler de bunu kavradılar. Her şeye sahip adamın birisi bu. Birçokları bu sözleri edemiyor. Aynı deneyimleri yapmak istiyorlar. Süleyman'ın yaptığı dereceye kadar olmasa da sonunda hep aynı sonuca vardılar. Yaşam boş diyorlar. Süleyman da hepsi boş ve yeli kavramaya çalışmak diyor. Bu bölümde Süleyman başka bir alana da kayıyor. Daha uygun bir söz bulmayı dilerdim ama kısaca materyalizm ya da madde seviciliği diyeceğim. Bu şimdi için yaşamak ve günümüzün insanlarınca çok iyi anlaşılıyor. Çünkü bizler yeni nesil diye çağrılıyoruz. Evet, bu şimdi için yaşamak. Materyalist görüş açısı. Şimdi ve burası için yaşamak, kendin için yaşamak bencillik. Bu sözlerin her biri bu tür yaşamı tanımlıyor. Sonra bilgelik, delilik, akılsızlık nedir diye baktım diyor Süleyman Peygamber. Vaiz 2. bölüm 12. ayette. Çünkü kralın yerine geçecek kişi zaten yapılanın ötesinde ne yapabilir ki? Bir başka deyimle, hiç kimse Süleyman gibi yaşayamaz. Onun yaptıklarını yapamaz. Başkalarının kendisinin önceden yaptıklarını tekrar edeceklerini ve çok tek düze, yani monoton bulacaklarını söylüyor. Işığın karanlıktan üstün olduğu gibi bilgeliğin de akılsızlıktan üstün olduğunu gördüm diyor 13. ayette. Hikmetli ya da bilgeli adam olmak ahmak birisi olmaktan daha iyidir. Eğitimli biri olmak cahil birisi olmaktan çok daha iyidir. Bilge nereye gittiğini görür ama akılsız karanlıkta yürür diyor Vaiz 2. bölüm 14. ayette. İkisinin de aynı sonu paylaştığını gördüm. Bilge adam nereye gittiğini görür ya da gözleri başındadır. Ailem ve öğretmenlerim bana sık sık kafanı kullan, aklını kullan, gözünü aç diye uyarıda bulundular. Süleyman da tam bunu söylüyor. Hikmetli adam kafasını ve gözlerini kullanır ama akılsız karanlıkta yürür. Böyle olmakla beraber anladım ki diyor, hepsinin başına gelen şey birdir, aynıdır. Ne kadar zeki birisi olursan ol, gerçekte ahmak adamdan çok daha ileriye gidemezsiniz. Çünkü her ikiniz de sonunda alınıp götürülecek ve aynı yere konulacaksınız. Yani her ikinizi de ölüm bekliyor ve sonunda herkes toprağa gidecektir. Her ikinizin de sonu, son durağı aynıdır. Akılsızın başına gelen benim de başıma gelecek dedim kendi kendime diyor Süleyman Peygamber Vaiz 2.15'te. Öyleyse kazancım ne bilgelikten? Bu da boş dedim içimden. Kafası çalışan birisinin değerli dinleyicilerimiz kendisine bir başka çıkar yol bulacağını düşünebilirsiniz. Ve yüreğimde bu da boştur dedim. İlginçtir. Günümüzün modern çağ insanı elinde bulundurduğu üstün bilimsel tekniklere ve teknolojilere karşı uzun süre insan yaşamını aşmayı başaramıyor. Biliyorum insanın yaşam süresi 10 yıl kadar daha uzadı. Ama bu 10 yıl, 1000 yıl ya da sonsuzluğun yanına konulduğunda elinde ne kalır? Değerli dostum, sonsuzlukta bir saniyen bile yok. İnsan gerçekten bu dünyada kendisi için daha çok uğraş vermelidir. Çünkü diyor Süleyman Peygamber, akılsız gibi bilge de uzun süre anılmaz. Gelecekte ikisi de unutulur. Nitekim bilge de akılsız gibi ölür. Her ikisi de aynı yolda öldüler. Çok zeki birisi olabilirsin. Zeka seviyen çok yüksek derecede olabilir. Eğitim almış birisi olabilirsin. Hatta doktor unvanları taşımaktasın belki ama ölüm vakti senin kapını çaldığında bunların hiçbiri sana yardımcı olamayacaktır dostum. Kapıdan çıkma zamanın geldiğinde çökeceksin. Ve dünya üzerinde bunu senin için engelleyebilecek hiçbir şey yoktur. Böylece hayattan nefret ettim. Çünkü güneşin altında yapılan iş çetindi bence. Her şey boş ve rüzgarı kovalamaya kalkışmakmış 17. ayet. İzin verin değerli dostum tekrar edeyim. Boş demek, hiç demek, anlamsız, amaçsız demektir. Güneş altında yapılan iş, tümü de boş mu? Thomas Edison bir örnektir. Bir çalışma atölyesinde çalışmalarını sürdürdü ve elektrik ampulünü ve gramofonu icat etti. Tüm kayıt etme sistemleri gerçekte ta Edison'a kadar gider. Bir dahi de o, fakat tıpkı diğer insanlardan biri benzerliğinde o da öldü. Tüm yaptıkları onun için ne işe yaradı? Edison'un çalıştığı laboratuvar Amerika Birleşik Devletleri'nde korunma altına alındı. Edison'un evini ve laboratuvarını görmek ilginç olabilirdi doğrusu. Atölyesinde gece gündüz çalıştı. Aşırı derecede uykusuzluk çekiyordu. laboratuvarında bezlerden yapılmış basit küçük bir yatak üzerine uzanırdı. Gece gündüz çalıştı, çok deneyler gerçekleştirdi. Yapmak istediklerinin çoğu da çalışmadı, başarı vermedi. Yaşamdan hoşlanan birisi olduğunu sanmıyorum. Sanırım Edison yaşamı çok can sıkıcı buluyordu. Güneş altında harcadığım bütün emekten nefret ettim. Çünkü her şeyi benden sonra gelecek olana bırakmak zorundayım diyor Süleyman Peygamber, Vaiz 2. bölüm 18. ayette. Bir gün her şey sona erecek ve ben ayrılacağım. Bu konuda hiç durup düşündüğün oldu mu değerli dostum? Oh, ne kadar yüksek sayıda insan bu dünyanın iyi gördükleri şeylerini elde etmek peşinde çalıştılar ve sonunda tanrısız olarak bu dünyadan ayrıldılar. Birçok kişi öldükleri zaman İncil'in yayılmasında kullanılsın diye miraslarını Hristiyan kuruluşlarına bırakıyorlar ama kaç kişi durup düşündü birçok Hristiyan kuruluşlarının Tanrı sözünden uzaklarda olduğunu? Örneğin bir üniversitenin kurucusu olan bir inanlı tüm mal varlığını gerçek Mesih inancının yayılması amacıyla bıraktı. Bugün bu üniversitenin kürsülerinde bu inanca rastlamak mümkün değil. İmandan ayrıldılar. Bugün bu imanlının geride bıraktığı para isteminin tam karşıtı bir yolda sarf edilmektedir. Bugün bazı insanlar paralarını Hristiyan örgütlere bırakmaktalar. Ama hiç kimse o organizasyonların imanda sadık kalacaklarını garanti edemez. Süleyman'ın da aynı sorunu yaşadığını biliyoruz ve 1. Krallar 12. bölüm bize neler olup bittiğini anlatıyor. Krallığını oğluna bıraktı ve onun oğlunun ahmak gururu ülkeyi böldü. Acıklı bir sahneydi yaşanan. Kim bilir diyor Süleyman Peygamber 19. ayette, bilge mi olacak, akılsız mı? Güneşin altında bilgeliğimi kullanarak harcadığım bütün emek üzerinde saltanat sürecek. Bu da boş. Süleyman, sonra hepsi bir ahmağa bırakılan şeyler elde etmek için çalışmanın boş zaman harcamak olduğunu kavradı. Bu yüzden güneşin altında harcadığım onca emeğe üzülmeye başladım. 20. ayet. Yeniden güneş altında deneyimi tekrarlanmaktadır. Tanrı'dan ayrı bulunan adamın bakış açısı budur. Bu Efesoslular 2. bölüm ayet 6'da anlatılan Mesih'le birlikte göksel yerlerde oturan adam değil. Güneş altında sahip olunan bu bakış açısı her zaman karamsarlığa yöneltir insanı. Günler boyunca çektiği zahmet, acı ve dert doğurur. Gece bile içi rahat etmez, bu da boş. 23. ayet. Süleyman yapılmadı diye üzerinde kaygı çekilmesi gereken iyi emek olmadığını fark etti. Çünkü onun elinde bir şey yoktu. İnsan için yemekten, içmekten ve yaptığı işten zevk almaktan daha iyi bir şey yoktur. Gördüm ki bu da Tanrı'dandır. Onsuz kim yiyebilir, kim zevk alabilir? Çünkü Tanrı bilgiyi, bilgeliği, sevinci, hoşnut kaldığı insana verir. Günahkara ise yığma, biriktirme zahmeti verir. Biriktirdiklerini Tanrı'nın hoşnut kaldığı insanlara bıraksın diye. Bu da boş ve rüzgarı kovalamaya kalkışmakmış. Vaiz 2, 24-26. ayetler. Eğer yalnız kendin için yaşıyorsan değerli dinleyicimiz, ister Tanrı adamı ol, ister günahlarını afluk bulmamış biri, sıfırı tüketeceksin. Yüreğinde acılık kökü oluşacak ve sonunda elinde kalan ölümden başka şeyin sahibi olamayacaksın.